İpek Yolu. Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Keyifli bir öğle sonrasını sizinle paylaşmak üzere buluştuk. Ana kumanda masamızda İsmail bizimle, ben Hülya. Profesör Doktor Ekrem Buğra II'yi ağırlayacağız bugün. Yine keyifli, güzel bir sohbetle geçmişe gideceğiz. Bugün Osmanlı'da iktidar mücadelesini konuşuyor olacağız. Sizden gelen soruları da elbette cevaplamaya çalışacağız. Twitter'dan Hülya Aksu Duzgun'u takip edebilirsiniz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün Osmanlı'da iktidar mücadelesini konuşacağız. Mücadele demek doğru mu acaba, yoksa biraz daha sert bir kelime mi kullanmak lazım?
Mücadele elbette ki bir maksada ulaşmak için farklı kimselerin uğraşmasını ifade ediyor. Osmanlılarda da iktidarın kime ait olduğu o kadar belli değil. Daha doğrusu iktidar belli yerlere ait ama bu yerlere kim gelecek, bu yerleri kim tutacak, kimin ne kadar sözü geçecek? Bir de bu sözü geçenlerin sözü geçme sahaları birbirinin eğer üzerine geliyorsa, örtüşüyorsa, o zaman ne gibi problemler doğacak? Bunlar hep bir mücadeleyi, hatta belki sizin ima etmek istediğiniz bir kavgayı hatıra getiriyor.
Biz de bugün kuruluşundan aslında sonuna kadar bunu konuşmaya çalışacağız. Görünen, görünmeyen, hissedilen, vatandaşın fark ettiği, etmediği, kliklerle, belki yurt dışı bağlantılarıyla Osmanlı'da iktidar mücadelesini bugün elimizden geldiğince derinlemesine anlamaya, anlatmaya çalışacağız.
Evet, Osmanlılarda idarenin başı, herkese kime sorarsanız sorun, padişahtır. Padişah adıyla müsemma, şahlar şahı demek. Her şey onun iki dudağı arasında mıdır acaba, zannedildiği gibi. Şimdi bir devletin, insanlar toplu halde yaşayacaklarına göre bir devlete ihtiyaç var. Yoksa insanlar birbirinin gözünü oyarlar. Bu bir devletin olması lazım. Bu devleti idare eden de birisinin olması lazım. Nasıl şirketlerin efendim müdürü var, sahibi var, işletmelerin müdürleri var, apartmanın yöneticisi var, mektebin müdürü var. Her yerin bir idarecisi varsa, müdür zaten idareci demek. Devletin de bir idaresi olacaktır. Bu da Osmanlılar'da padişahtır. Ancak tabii padişah tek başına devleti idare eden kimse demek değildir. Şimdi yaygın tabirle devletin yasama, yürütme, yargı fonksiyonları var. Bir kere padişahın yasamada sözü çok az geçer. Çünkü kanunlar onun dışında zaten vardır. İslam hukuku caridir Osmanlı Devleti'nde. Sizin zaten eliniz kolunuz bağlıdır. Demokrasilerdeki bir başbakan kadar salahiyeti yoktur padişahın bu sahada. Diktatörler kadar hiç yoktur. İstediği kanunu çıkaramaz, istediği kanunu kaldıramaz. Kendi dışında kanunlar konulmuş. İslam hukuku hükümdara biraz boşluk bırakmış. Şu sahada sen hareket edebilirsin. İşte idari müesseseler kurarsın, vezirlik, meclisler gibi. Arazide, vergide, biraz da cezalarda sana biraz salahiyet tanıyorum demiş. Orada kanunname çıkarır. Onun dışında icranın başıdır. Savaş ilanı, ordu başkomutanlığı, barış yapmak, vergi koymak, ceza vermek, bunun için memurlar, vekiller tayin etmek, devletin gelirlerini toplamak, bunları harcanması gereken yerlere harcamak, bunların hepsi, suç işleyene ceza vermek, mazlumu zalimin elinden kurtarmak, dini işleri tanzim etmek, insanların ibadetlerini rahatça yapmalarını sağlamak, memlekete bir taarruz oldu mu bunu korumak, bütün bunlar padişahın vazifeleridir. Bunu yaparken bir takım vekiller kullanır. Bu vekiller birbirinden farklı birer sınıf teşkil etmiştir Osmanlılarda. 3 tane sınıf vardır padişahtan ayrı, saraydan ayrı. Bu 3 sınıfın bir tanesi ilmiye sınıfıdır. Bu ilmiye sınıfı hakimlerden, yani o zamanki ismiyle kadılardan, müftülerden, müderrislerden teşekkül eder. Güçlü bir sınıftır bunlar. Entelektüel bir sınıftır. Paraları yoktur. Soylu da değillerdir. Ama cemiyet içinde nüfuzları çoktur din adamları sınıfı olarak. Hukuk, din o zaman bir aradadır. İkinci grup mülkiye grubudur. Kalemiye de derler. Bürokratlar, vezirler, devlet işlerinde çalışanlar, ofislerinde. Bunlar mülkiye sınıfıdır. Bunlar zengindir ilmiyeye göre. Soylu değillerdir. Halk arasında nüfuzları yoktur ama devlet işlerini iyi bildikleri için, defterler, kalemler bunların elinde olduğu için güçlüdürler. Üçüncü bir grup.
Bir de parantez açalım, okuma yazma oranının düşük olduğu bir yerde ciddi anlamda bir güce sahipler.
Tabii. Hacıdan, hocadan, kork karanlık geceden derler. Onun hacca giden adamla veya din hocasıyla alakası yoktur. Hacı hoca mülkiye rütbeleridir. Yani katiplerin rütbeleridir. Eğer sen bunlarla zıt gidersen, bunların elinde bürokrat oldukları için tecrübeleri vardır. Bütün evraklar, kayıtlar, arşivler ellerindedir. Seni zor durumda bırakırlar. Boşlu çıkarırlar yani. Onun için bunlarla iyi geçin demeye getiriyor. Üçüncü sınıf seyfiye sınıfı. Seyf kalem, kılıç demektir. Seyfiye sınıfı askerler. Bunlar soylu değildirler. Çok paralı da değildirler. Fakat ellerinde muazzam bir güç vardır. O da kılıç. Bu sayede istediklerini yaptırmaya kadirdirler. Ne oldu şimdi Osmanlı Devleti'nde? Bir yerde padişah var, saray var. Bir tarafta da üç sınıf ilmiye, kalemiye ve seyfiye. Sarayın içinde de klikler var. Padişah başlı başına bir kliktir. Saray ağaları denilen Enderun ağaları ayrı bir sınıftır. Harem ağaları ayrı bir sınıftır. Bunlar da iki gruptur. Ak ağalar, siyah ağalar. Harem ayrı bir gruptur. Bunların hepsinin sarayda bir nüfuzu, tesiri, çevresi vardır. Şimdi peki iktidar kimdedir? Daha doğrusu padişah bu iktidarı bunlarla nasıl kullanır? Herkesin bir salahiyeti var. Bu salahiyet bir anayasayla tespit edilmiş değil. Geleneklerle, göreneklerle tespit edilmiş. Zaman bir diğer sınıfın zaafı, zayıflığı diğerinin onun boşluğunu doldurarak ona galebe çalmasına sebebiyet veriyor. Mesela padişahın icraatları eğer beğenilmediği zaman bu sınıflardan biri, ikisi, bazen üçü birden padişaha karşı çıkabiliyor. Padişah alt edebiliyor.
Bunlar Osmanlı, isyan anlamına mı
isyan
geliyor?
Tabii. İsyan veya zorlama. Böylece Osmanlı tarihinde 36 padişahın 12 tanesi tahttan indirilmiştir. Üçte biri padişahların tahttan indirilmiştir. Hiç duydunuz mu siz bir demokraside gününden önce Cumhurbaşkanı'nın çok nadirdir. Osmanlı tarihinde 600 yıl boyunca 36 padişahın 12'si tahttan indirilmiştir.
Yeniçerilerin darbe yapması iktidar mücadelesi midir diye sormuş bir dinleyicimiz.
Tabii ki. Yeniçerilerin darbesi bizim iktidarda sözümüz daha çok geçsin içindir. Padişah eğer Yeniçerilerin hoşlanmadığı bir icraat yapıyorsa veya padişahın icraatlarından hoşlanmayan bir grup, mesela tüccarlar, bankerler, bunlar eğer padişahtan memnun değillerse Yeniçerileri kullanarak, yani bunlara hulul ederek, bunları kışkırtarak, hatta bazı iyilikler vaat ederek bunları darbe yapmaya sevk ederler. Bunun örnekleri Osmanlı tarihinde vardır. Şimdi bir kere padişah başa nasıl geçer? İktidar mücadelesi orada başlıyor. Kim padişahtır? Kim padişah olur? Bunun kaideleri yok. Şimdi bizim anayasamızda yazar, Cumhurbaşkanı şöyle şöyle olur. Osmanlı'da yazılı bir anayasa yok. Kimin padişah olacağı belli değil.
Sadece gelenekler var,
evet,
değil mi?
Nedir o gelenekler? İslam hukukundan gelen gelenekler var. Padişah erkek olmalıdır. Padişah Müslüman olmalıdır. Padişahın vücut tamamiyeti yerinde olmalıdır. Yani iki gözü görmeyen padişah olamaz. İki kulağı duymayan olamaz. Konuşamayan olamaz. İki ayağı kötürüm, iki eli tutmayan ve akıl hastası padişah olamaz. Demek ki Müslüman olacak, erkek olacak ve vücudu sağlam olacak. Bunun dışında kim padişah olacak? Türk geleneklerinde de bir takım hükümler var. Başta Osmanlı hanedanı olacak. Neden? Çünkü Oğuzlar'da bir gelenek vardır. Açina oğulları denilen ve tarihte işte malum hikaye, dişi kurt tarafından emzirilmemiş olan bir soydan gelen adam hükümler olamaz. Bu bir gelenek. Meşruluk geleneği. Tarihte böyle bir hükümdara sahip olmayan Türk boyları, peçenekler gibi, kumanlar gibi, biliyorsunuz kısa bir zamanda erimiş kaybolmuşlardır. Tarih sahnesinden silinmişlerdir. Böyle bir soya malik olan Osmanlılar, Selçuklular, Avrupa'da Macarlar ve Bulgarlar, her ne kadar şeyi değiştirmiş olmakla beraber varlıklarını devam ettirmişlerdir. Bu Açina oğulları hanedanından, yani Oğuzhan'dan gelen hanedan Osmanlılardır. Başkaları değildir. En azından bilinen bunlardır. Peki bunların içinde kimdir? İşte orası belli değildir. Buradan bir prens, bir şehzade Ama hangisi? Osman Bey.
Aslında bütün mücadelenin altında bu net olarak ifade edeyim. Görev tanımı net evet. yapılmadığı için.
Ertuğrul Bey aşiretin beyiydi. Beylik kurulunca devlet onun da başı oldu. Vefat edince bir oğlu kaldı Osman. Bir de kardeşi vardı Dündar. Osman bey oldu ama, bey seçildi ama amcası karşı çıktı Dündar. Öyle karşı çıktı ki tekfurlarla işbirliği yapmaya kadar işi götürdü. Bunun üzerine Osman Bey tarihte ilk hanedan işi idam cezasını verdi. Amcasını idam ettirdi.
Yani aslında biz Osmanlı oğulları değil ya da Osmanlı devleti değil Dündar oğulları olabilirdik.
Evet. Şimdi neden? Amcası neden kendisini hak sahibi görüyor? Çünkü eski Türklerde bir gelenek var. Bu da şu. Hanedanın ortak malıdır devlet. Daha doğrusu saltanat. Yani hanedanın bütün erkek mensupları hak sahibidir taht üzerinde. Yani ölen hükümdarın çocukları değil veya onun bırakacağı kimse değil. Bütün erkekler. Türk tarihini hatırlayın. Göktürklerde, Hunlarda, Uygurlarda devlet ikiye ayrılır, üçe ayrılır, dörde ayrılır. Selçuklarda keza her bir prens bir devletin başına geçer. Sonra bağımsız olur. Düşmanlar bunları parçala, böl, yönet usulü yok ederler. Osmanlılarda böyle bir geleneğin devamı var. Şehzadeler kendilerini, hanedanı, erkek mensupları iktidarda ortak görüyor. Nitekim Orhan Gazi vefat ettiği zaman Murat Hüdavendigar'ın iki kardeşi Murat Hüdavendigar'a isyan ettiler. Murat Hüdavendigar bunlarla savaştı, bunları yendi ve öldürdü. Daha sonra çok gariptir, Murat Hüdavendigar'ın oğlu babasına baş kaldırdı. Niçin? İktidar mücadelesidir. Diyeceksiniz ki bunlar ne kadar haris, ihtiraslı insanlarmış. Öyle düşünmemeli. Onlar hak sahibi görüyor kendisini. Yani babanız ölse, bir tane ev kalsa, içinde de abiniz oturuyor olsa, siz ne kadar abinizi sevseniz de, ya bu evde benim de hakkım var. En azından yarısı benim. Ya insan bir kira takdir eder de yarısını verir der. Adam kirayı verse bu sefer der ki, bu kira az oldu, çok oldu, benim de eve ihtiyacım var der. Satılmaya kalkılsa yarısı bana düştü, yarısı ona düştü der. İktidar bölüşülecek bir şey de değil üstelik. Yarısı benim olsun, yarısı senin olsun. Cem Sultan öyle demiş
zaten
abisine.
Zaten bölünmelerin çoğu da bundan kaynaklanıyor.
Cem Sultan öyle demiş. Abi bölüşelim memleketi demiş. Sen İstanbul'da Rumeli'nin padişahı ol. Ben Bursa'da Anadolu'nun padişahı olayım ama Sultan Bayezid buna izin vermemiş ki büyük bir hizmettir. Şimdi şehzadelerin her biri kıymetlidir, kabiliyetlidir. O babanın çocuklarıdır, birer aslan yavrusudur. Kurt yavrusu kurt olur demişler. Tahta kendilerini ehil görmektedirler. Etrafında onları seven, kaderin onlara bağlamış insanlar da onları tahrik etmektedirler. Hükümdarın icraatlarını bunları abartarak anlatmakta, halkın onları tahta görmek istediklerini söylemektedirler. Böylece onlar da bundan nasipleneceklerdir. Böyle tahrikler de var. Ondan sonra Osmanlılar'da bir kardeş katli müessesesi görüyoruz. Padişahlar tahtı muhafaza edebilmek için kardeşlerini ortadan kaldırmak mecburiyetinde kalıyorlar. Çok acı bir şey bu, çok üzüntülü bir şey. Ama bu acı reçeteyi, bu bir ilaçtır devletin ayakta kalması için. Osmanlıların kendileri içmişler, kendileri fedakarlık yapmışlar, kendi mensuplarını bu yolda harcamışlar. Ve bu mücadele Fatih Sultan Mehmet'e kadar devam etmiş. Yıldırım Bayezid'in dört oğlunun mücadelesi hatırlardadır 13 sene başsız kalmış devlet ve sonunda Mehmet Çelebi kazanmış. Fatih Sultan Mehmet bir kanunname hazırlamış. Bu kanunname Osmanlı Devleti'nin anayasası gibidir.
Hı hı. Bu anayasa aynı zamanda yakın, yani Osmanlı'nın her döneminde hemen hemen geleneksel
tabii,
olarak devam
etmiştir. Devam etmiştir. 1876 kanunu esasesine kadar devam etmiştir. Burada iktidarı kimin kullanacağını söylemiyor. Tahta kimin geçeceğini söylemiyor. Enteresan bir hüküm var. Saltanat diyor evladımdan kime müyesser olursa, nizam-ı alem için karındaşlarını katletmesi münasiptir. Ulemanın ekserisi buna izin vermiştir. Nizam-ı alem demek çoğunluğun menfaati demek. Bakın şu olacak bu olacak demiyor. Evladımdan kime müyesser olursa. Osmanlılar tahta geçecek kimseyi talihe bırakmışlar. Talihi kimin yaver giderse o başa geçsin. Küçük oğlan değil, ortanca oğlan değil, büyük oğlan değil. Kim saltanata ehilse, layıksa, yani güçlü kuvvetliyse, seviliyorsa ve de talihi yaver gidiyorsa
biraz da hak edilmişliği herhalde işaret
evet.
ediyor.
Şimdi mesela dese ki büyük oğlan padişah olacak. Ya küçük oğlan daha kabiliyetliyse, milletin menfaati neyse o zaman taht yoluna kapanacaktır. Böyle bir sistem kurmuş. Tabii bunun neticesi diğer kardeşler elbette ki bunu kabul etmeyecekler. O zaman bunlara da bir yol gösteriyor. Bunları öldürebilir. Bu çok tartışılmış bir meseledir, kardeş katli. Yani bazı alimler izin vermiş, bazıları izin vermemiş. Daha suç işlemeyen çocuğa ceza verilir mi? Bazıları demişler ki suç işlemeyi beklerseniz çok geç olur. Suç işleyenler zaten idam edilir. Suç işlemeyenlerin durumu böyledir. Bu iktidar mücadelesi bu kanunnameyle sona ermemiş. Fatih Sultan Mehmet'in iki oğlu vardı, Bayezid ve Cem. Cem abisine ayaklandı biliyorsunuz. Ve memleketi bölüşmeyi teklif etti. Sultan II. Bayezid'in oğulları Ahmet, Korkut ve Selim taht için mücadele ettiler. Selim hepsini tepeledi. Kanuni Sultan Süleyman'ın iki oğlu ona ayaklandı. Ondan sonra gelen padişahlar, 3. Sultan Murat ve 3. Mehmet, bu acı olaylardan ders aldılar. Tahta çıkar çıkmaz büyük küçük demeden kardeşlerini idam ettirdiler. 1603 senesinde Sultan Ahmet tahta çıkınca yaklaşık 150 yıldır devam eden kardeş katline son verdi. 3 kardeş hayatta olduğu halde onlara dokunmadı. Ondan sonra enteresan bir şey oldu. 14 sene sonra padişah vefat ettiğinde oğulları olduğu halde kardeşini tahta çıkardılar. O zamana kadar padişah bir önceki padişahın oğlu oluyordu. Şimdiki kardeşiydi. Böylece Osmanlı'da bir gelenek yerleşti, anayasa geleneği. Ailenin en yaşlısı tahta çıkacak. Bu bir anayasa hükmü gibi oldu. İktidar mücadelesi son buldu. Artık herkesin kimin tahta geçeceği belli. Artık şehzadeler sarayda bekliyorlar sıralarını. Sırası gelen padişah alıyor. Tabii bunun da mahsurları var. Yaşlı padişahlar tahta geçiyor. Taht müddetleri kısa oluyor. 2 sene, 3 sene. Ve bu Osmanlı Devleti için bir zaaf teşekkür etmiş. Ama en azından tahta kimin
geçeceği... Bir düzen gelmiş evet, işte. Değil mi?
Belli olmuştur. Şimdi artık 1603'ten itibaren iktidarın kimde olduğu belli. Yani padişahın kim olacağı belli. O problem çözülmüş. Ama tabii fiili olarak iktidar sadece padişahta değildir. Padişah her şeydir ama bazen hiçbir şeydir. Eğer güçlü bir bürokrasi, güçlü bir ilmiye, güçlü bir ordu varsa ve padişah bunların üzerinde hakimse memleketi padişah idare eder. Sultan 4. Murat gibi, Sultan 2. Mahmut gibi. Ama eğer padişah zayıfsa, burada zayıflıktan kastım merhametliyse, yumuşaksa veya sınıflar arasındaki entrikaları çözemeyen birisi ise o zaman bu sınıflar birbirine girerler, bazen ittifak ederler. Bu saç ayağı derler buna, bu üçlü saç ayağı denge birinin lehine bozulursa bu saç ayağı devrilir, hı hı. Sarayın üstüne devrilir. Bu da darbe yapılması ve padişahın iktidarını kaybetmesi demektir. Eski hukukumuzda padişahlık ömür boyudur. Devlet başkanı öyle istifası ve olmadıkça, ölmedikçe vazifeden alınamaz. Bitti artık senin süren denilemez. Ama 12 hadisede padişaha artık yeter, sen git demişler. Peki bu darbeler haklı mı olmuştur? Büyük çoğunluğu haksız darbelerdir. Yani padişah tahttan indirilmeyi hak etmemiştir. Zaten sevilmeyen padişahlar umumiyetle belli sınıfların menfaatine dokunan icraatlar olan padişah.
Biraz radikal kalan, evet, biraz da sert olanlar.
Vergi koymuşsa, sert olmuşsa, amansız ise o padişah çok sevilmiyor. İşte bunun örnekleri tarihte vardır. O zaman darbe yapıp padişahı tahttan indiriyorlar.
Kısa bir aradan sonra bu darbelere de bakacağız. Sormak istedikleriniz için Twitter'da Hulya Aksu Duzgun'a sorularınızı gönderebilirsiniz. Profesör Doktor Ekrem Buğra II ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı'da iktidar mücadelesini konuşuyoruz. İhtilallere geldik. Bu konuyla ilgili bir soru var. Onunla devam edelim isterseniz. Yeniçerilerin darbe yapması padişahı çok seven halkı orduya karşı koymasına sebep olmamış mıdır diye sormuş.
Evet, enteresan bir yapısı var Türk cemiyetinin, Osmanlı cemiyetinin. Bir kere tabii Yeniçeriler kendileri karar verip darbe yapmıyorlar. Darbe şartları taahhüt ediyor. Padişahın bazı icraatları. Padişah aslında hedef padişah olmaz. Padişahın yardımcıları olur. İcraatı yapan vezirdir.
Baş istenir yani.
Evet, vezir-i azamdır. Defterdardır. Yeniçeri ağasıdır. Bunlardan memnun olunmaz. Bunların değiştirilmesi istenir. Padişah eğer bunlarda direnirse o zaman hücumlar padişaha yönelir. Ve işin başı padişah olarak görülür. Ve darbe padişaha karşı yapılır. Tabi bunu yaparken bu üç sınıf, yani İlmiye, Kalemiye ve Seyfiye umumiyetle beraber hareket ederler. Yani tek başına tek başına askerlerin hareket edip de darbe yapması Osmanlı Tanrı'da nadirdir.
Görünen kısmıyla mı tek başınadır? Yani
tabii
aslında
görünen de tek başına
arkasında...
olabilir tabii. Önceden ittifak ederler. Ve İlmiye memnun değilse Kalemiye'ye haber gönderir. Kalemiye'nin desteğini alamazsa Seyfiye'ye askerlere haber gönderip kışkırtır. Askerlerin de hoşnutsuzluğu varsa bir arada olurlar. Veya Kalemiye memnun değilse, yani vezirler memnun değilse, askeriyeyi ve ilmiyeyi yanlarına, şimdi ilmiyeyi yanlarına alması halkın, bakın bu darbe meşru, ilmiye bile bizim içimizde, alimler bile, hı hı, bizim o imajı verir. Seyfiye'nin olması güçtür. Çünkü padişaha sadık askerler vardır, muhafızları vardır, onların bertaraf edilmesi lazımdır. Güç gösterisi lazımdır, birkaç kişinin kellesinin uçması lazımdır. Onun için askerler kullanılır. Umumiyetle bu darbelerin arkasında ne askerler vardır, ne ilmiye vardır, kalemiye vardır, bürokratlar vardır. Hı hı. Yani padişaha rağmen iktidarlarını yürütmek isteyen, padişah icraatlarından memnun olmayan
ve aslında padişaha yakın olanlar,
yakın olanlar
bunlar,
evet,
değil mi?
Umumiyetle darbelerin arkasında bunlar vardır. Ama bunlar mutlaka ilmiyeyi ve seyfiyeyi, yani orduyu ve alimleri yanlarına alırlar. Halkın tepkisi inanılmaz ve şaşırtıcı bir derecede yoktur.
Yok.
Çünkü darbe olmadan önce zaten şartlar darbeye uygun hale getirilir.
Yani aslında halkta bir memnuniyet oluşturulacak, evet, şekilde kargaşalar, evet,
veya fırsat beklenir. Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi için soğuklar, şiddetli kışlar, Halic'in donması, İstanbul'a gelen zahirenin yolda kalması, İstanbul'da pahalılık olması beklenmiştir. Bu olunca halk bizar olmuş ve bundan padişaha mesul tutmuşlar.
Ama şimdi şöyle bir şey, bu yoldaki bir kafilenin beklenmesi gibi bir şey değildir ki. Bir rüzgar eser, soğuk olmaz.
Olmaz yani, başka bir şey bulunur o zaman.
Ama yani şöyle söyleyelim, bir şey aranıyor.
Tabii.
Fırsat neyse
fırsat aranıyor,
o dönüştürülüyor.
Yani bir yangın çıkar mesela. Bir yangın
ya
çıkar.
Ya da
bir zabıta, evet. Veya bir zabıta vakası olur mesela. Hı hı. Halkın infialine sebebiyet verecek ve insanlar artık padişahın tahttan gitmesini haklı görür ve sesini çıkarmaz. Peki görmese ne olur? Çok da halkın organize olup da buna müdahale etmesi mümkün değildir. Çok kişi zaten padişahın tahttan indiğini günler sonra öğrenirler.
Her şey, tabii iletişim şimdi olmadı, şimdi, şimdiki değildir, gibi olmadığını düşünürsen.
Çok zamanda farklı şeyler anlatılır. İletişimin olduğu zamanlarda bile bunu yapmışlar. Sultan Hamit'i tahttan indirmek için 9 ay boyunca gazeteler Sultan Hamit aleyhinde propaganda yapmıştır. İşte harbiye talebelerini denize attırmıştır ayağına taş bağlayarak. İşte memleketin toprak parçalarını satmıştır. Yüzlerce böyle gazetede çıkmıştır yalan. Hatta Abdullah Cevdet demiştir ki Sultan Hamit aleyhinde 100 tane yalan uydurdum. Onlardan birine ben de inandım. Harbiye talebelerini denize attırdığına.
Kaynaklar da yazıyor zaten, o kadar inanılmış
tabii
ki.
Sonra kimin kaybı varsa bize müracaat etsin diye bir komisyon kurdular. Yani Sultan Hamit zamanında kaybolan, sürgün edilen, öldürülen, yok edilen kimsesi olan varsa, şimdi var ya öyle kaybolan, hı-hı, insanlar. Bize kimse müracaat etmedi. Yoktu böyle bir şey.
Ama korktuğu aydan için mi müracaat etmedi,
hayır,
yoksa?
Hayır, korkar mı? Yeni devir artık. Hı-hı. Yeni devir gelmiş.
Beklediydi.
Tam tersi, kahraman olur o bulunan adam. Sultan Hamit zamanında yani bulunamadı. Anlaşıldı ki bunlar birer propagandadan ibarettir. Böyle bir gazetenin aynı şey Adnan Menderes zamanında Demokrat Parti'ye yapıldı. Halk dedi ki ya haklılarmış, yani Sultan Hamit tahta indirse iyiymiş. Veya tersi, Sultan Aziz'i tahttan indirirken götürülen askerler Sultan Aziz'i Ruslar kaçırmak istiyorlar. Biz korumaya gidiyoruz diye gittiler. Sultan Aziz de askerleri karşısında görünce kendisini tahttan indirmeye geldiler zannetti. Halbuki onlar korumaya gelmişti. İşte orada bir basiret gösterip de asker evlatlarım beni tahttan indiriyorlar deseydi, hı hı, iş tamamen tersine dönebilirdi. Düşünememiş bunu. Böyle bir
düşünememiş
şey.
Düşünememiş mi yoksa acaba?
Biraz da tabii şartlar onu, hı hı, ona sevk etmiş. Yani faydalı görmemiş. Hı hı. Faydalı görmemiş. Ama çok zaman dediğim gibi halkla da irtibatı vardır bu kalemiyenin. Dedikodular yayarlar halk arasında. Yani bu şimdi bizim tarih kitaplarında padişahlar ve harem aleyhinde duyduğumuz pek çok dedikodu darbe yapmak isteyen kalemiye mensupları tarafından halk arasına yayılan dedikodulardır. Tarihçiler hadisenin esasına vakıf olmadıkları için bu dedikoduları kitaplara yazmışlardır. Şimdi o yok mu öyle dedikodu yazanlar? Var. Doğru çıkıyor veya çıkmıyor. Hı hı. İşte dedikodu yapmazsanız darbe yapamazsınız. O zaman
kulis oluşturuyorlar.
Kulis oluşturuyorlar.
Tam
evet,
anlamıyla kulis
aynen
oluşuyor.
Öyle.
Yani 10 laf söylüyorlar. 5'ine inanılsa, 4'ü akılda kalsa, 3 uygulamaya geçse.
İşte bu kadar.
Evet.
İşte bunlar da tarih kitaplarına geçmiş hep bu dedikodular. Halk arasında konuşulanlar. Biz onları şimdi gerçek zannediyoruz. Bunların da çoğu spekülasyondur o zaman kurgulanmıştır. Mesela Sultan II. Osman Yeniçerilerden o kadar bizar olmuştu ki Polonya seferinde de zaten onların hıyanetlerini gördü. Anadolu'ya gidip Anadolu'dan asker de, şimdi biliyorsunuz Osmanlı ordusu iki gruptur. Biri Yeniçerilerdir, bunlar ağır piyadedir, profesyonel askerlerdir, çok güçlü, kuvvetli silahşörlerdir, iyi yetişmiş askerlerdir. Bir de eyalet askerleri vardır, ordunun büyük çoğunluğunu bunlar teşkil eder. Bunlar tımarlı sipahilerini beslediği askerlerdir. Bunlar hafif süvariler ve hafif piyadelerdir. Harp zamanı alınıp askere götürülür bunlar. Normal zamanda çiftinde çubuğundadır. Ama bunların ekserisi Türk asıllıdır ve bu gibi entrikalardan falan haberdar değildir. Sultan Osman bunları toplayıp tekrar yani silah altına alıp İstanbul üzerine yürümeyi düşündü. Yeniçerileri sindirmeyi düşündü. Hacca gitmek bahanesiyle İstanbul'dan ayrıldı. Yeniçeriler bunu sezdiler çünkü Genç Osman'ın karısı cariye değildi, hür kadındı. Hanımına bahsetmek gafletinde bulundu bu işi, projeyi. O da babasını anlatmak gafletinde bulundu. Babası da sağda solda aferin bizim damada şöyle yapacak, böyle yapacak diye anlatmak
gafletinde bulundu. Padişah da olsanız demek ki.
Padişah da olsa evet. Sır saklamasını bilir misin? Ben de bilirim demiş. Fatih Sultan Mehmet sormuş vezire sır saklamayı. Bilirim hünkârım. Ben de bilirim demiş. Sakalımın bir teli bilse keser atarım. Zihnimden geçenleri sır saklamak icap ediyor. Herkes için bu. Ondan sonra askerler yarı yolda yakaladılar. Padişah İstanbul'a getirip biliyorsunuz tahttan indirdiler ve arkasından öldürdüler. Bu ilktir Osmanlı tarihinde. 16. padişahtır. 16. padişah tahttan indirilmiştir. Ve 16. padişahtan sonra 12 padişah indirilmiştir tahttan.
Enteresan. Şimdi dinleyicimiz diyor ki darbeler sonrasında öldürülen padişahlar var.
Var.
Onların yani öldürenlerin suçları sabit bulunduğunda onlara cezayı kim verdi?
Ha. Şimdi mesela Genç Osman öldürüldü. Bunu sonra yerine amcasını geçirdiler. Amcası bir sene sonra tekrar tahttan indirildi. Yerine kardeşi 4. Murat geçti. 4. Murat 12 yaşındaydı. Küçüktü. Annesi onun yerine tahtı idare etti. Sultan 4. Murat büyüyünce tahtı eline aldı iktidarı. İlk işi ne oldu biliyor musunuz? Abisini tahttan indiren Yeniçeri ocağının bölüğünü tamamen ortadan kaldırdı. Hepsini öldürdü. Ocağı da kaldırdı ortadan. Yani o ocak yoktur. 63. orta mıdır nedir?
Ve yoklamalarda da
ismi geçer. Geçer. Yok, yok olsun diye bağırırlar. Evet. Yani o ocağı o bölüğü kaldırdı askeriyeden.
Ama her padişah kendisinden öncekine yapılan muameleye evet. böyle karşılık evet. vermemiş.
Ve çoğu vermiş. Mesela ondan sonra Sultan 4. Murat'tan sonra Sultan İbrahim var. Sultan İbrahim tahttan indirildi ve öldürüldü. Oğlu 7 yaşındaydı. Avcı Mehmet ismiyle bilen 4. Sultan Mehmet. Yeni yazı yazmayı yeni öğrenmiş. Bir defter alıyor. Babasını öldürenleri tek tek o deftere yazıyor unuturum diye. O defteri saklıyor. Hiç kimseye göstermiyor. Büyüdüğü zaman onlardan hayatta kalanları tek tek ipe gönderdi. Babasının intikamını aldı.
Acaba bu ama, kendisinin de sigortası mıdır? Yani bir noktada tabii, iktidardan tabii. indirilme yöntemi bu
tarihte
olursa.
Tarihte vardır da mesela bir hükümdarın tahttan indirmesine yardım edenler. İkincisi yerine getirdiği hükümdar tarafından hüsnü kabulle karşılanmaz. Çünkü onu indiren onu da indirebilir.
Casuslar için de benzerdir. Evet. Saf değiştirenler evet. için benzer evet. tavırlar gösterir.
Benzer tavırlar var. Yani 12 padişahın yani büyük çoğunluğunun cezaları verilmiştir. Tahttan yani hepsi öldürülmedi tabii. 12 padişahın öldürülenlerin yarısı öldürüldü, yarısı tahttan indirildi, hayatta yaşadı. Mesela Sultan Mahmut amcasını tahttan indiren patronu Halil'i ve arkadaşlarını saraya davet etti yemeğe. Onlar da iktidar ellerindeydi. Saraya geldiler, padişah bizi davet etti diye. Cellatlar üşüştüler. Tamamını yok ettiler. Sofralı Bağdat kasrı duvarlar kan içinde kaldı. Yani amcasını tahttan indiren Sultan Lale Devri'ne son verenleri ortadan kaldırdı. Yani mesela Sultan 4. Mustafa Sultan 3. Selim'in öldürülmesine göz yumdu. Sultan 2. Mahmut tahta çıkınca onu öldürttü. Sultan 3. Selim'in intikamını aldı. Halbuki doğrudan öldürtmedi. Göz yumdu diye.
Bu sessiz kalmakta kabullendir.
Yani evet Sultan Hamit, Sultan Aziz'i tahttan indirip öldürenleri muhakeme etti ve cezalandırdı. Peki. Bir tek Sultan Reşat. Sultan Reşat bunu yapmadı, yapamazdı ama onların intikamını Sultan Vahidettin aldı. Sultan Vahidettin abi Sultan Hamit'i tahttan indiren iddiaçıları cezalandırdı. Ama onun da iktidar elinde kalmadı ki bu ceza devamlı olsun.
Evet tabii onun elindeki iktidarın verebildiği ceza da evet. sınırlı oldu. Evet. Şimdi Yeniçerilerin yaptığı bu darbeler ya da darbeyi kim yapmış olursa olsun sonuçta insanların ölmesine evet. yol açıyor. Bu darbeciler belli olduktan sonra, tespit edildikten sonra hukukun verdiği ceza nedir?
Hayır, şimdi bunlar Ahmet Mehmet değil. Bunlar içinde vezirler var, şehristamlar var, Yeniçeri ağaları var, Yeniçeri subayları var. Bunlar mahkemeye verilip de hukuken yargılanacak adamlar değil. O zaman olağanüstü dönemlerdir. Suçu tespit edilenler derhal padişah tarafından idam ettirilirler veya sürgün edilirler.
Yargılanmaz. Peki İslam
alimleri... Padişah böyle bir yetkisi vardır.
Peki İslam alimlerinin bu olaylara, evet, bakış açısı nedir?
Şöyle, padişahın bir cezalandırma yetkisi vardır. Şöyle ki, devletin birliği için, milletin dirliği için zararlı görülen insanlar kimler mesela? Hırsızlık yapmayı adet haline getirenler, çocuk kaçıranlar, büyücüler, devamlı kara borsacılık yapanlar. Bunlar normalde ölüm cezasını gerektirmez. Bunlar idam edilirler. Çünkü artık bu cemiyet için bir kangren olmuş, uzuv hükmüne geçer. Bu şekilde darbelere katılanlar, ihtilallere katılanlar, devlete karşı isyan suçunun cezası idamdır. Bunların içinde de bu işte doğrudan metalder olanlar vardır, bu işi yapanlar. Onlar idam edilirler. Bunun dışındakiler sürgün veya buna benzer cezalara çarptırırlar. Ulema da bunu desteklemiştir, bu cezaların verilmesini.
Cezalı.
Ama bunlar tabii...
Peki darbelere karışmışlar mıdır?
Tabii ki, tabii ki. İnsan olan yerde karışmaz olurlar mı? Menfaat halaldar oldu mu karışmışlardır. Ulemanın da yer aldığı darbeler vardır. Zaten şöyle, darbeciler mutlaka ulemayı yanlarına almak zorundadırlar. Ulema topyekün darbecilerin tarafında olmasa bile ulemanın içinde sözü geçen adamları kendi saflarını çekmeyi becerirler. Bir şekilde becerirler. Mesela Sultan İbrahim'i tahttan indirirken Şeyhülislam Karaçelebizade'yi kullandılar. Karaçelebizade Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesine, katledilmesine fetva verdi. Büyük bir suçtur, büyük bir cürümdür.
Tabii
Sultan Aziz'in tahttan indirilmesinde Şeyhülislam Hasan Hayrullah Efendi'nin rolü vardır. Sultan Selim'in tahttan indirilmesinde Şeyhülislam Ataullah Efendi'nin rolü vardır. Yani bunlar azımsanacak şeyler değildir. Hı. Sultan Hamit'in tahttan indirilmesinde bile Şeyhülislam ben fetva yazmam böyle şey dedi. Fetva emrini de yazmam dedi. Elmalı Hamdi Efendi diye bilinen meşhur tefsir alimi o zaman mebusta fetvayı ben yazarım dedi. O yazdı. Yani ulemadan da bu darbelerin içinde olanlar maalesef olmuştur. Zaten Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının sebeplerinden biri de ulemanın politize olmasıdır.
Tabii oradaki politize olmayı sadece kendi fikrini ifade etmek değil, kendi çıkarları ya da doğru buldukları hakkında icraata geçmeleri olarak görmek lazım.
Tabii onlar onun doğru olduğunu düşünüyor. Hı-hı. Şimdi ikiye ayrılır. Bir kısmı diyor ki yani bu padişah zararlıdır, bunun tahttan indirilmesi lazımdır. Ha bu doğru bir yargıdır değildir, o ayrı bir mesele. Yani hadiseyi analiz ettiğin zaman yanlış düşünmüşler, öyle değil. O padişahın tahttan indirilmesi doğru değil. Ama böyle düşünüyorlar. Bir kısmı da tamamen menfaat.
Peki biraz daha hayal gücümüzü zorlayacak bir soru sorayım. Darbeler olmasaydı.
Evet.
Osmanlı İmparatorluğu'nda.
Daha az acı çekilirdi. Daha az travma yaşanırdı. Padişahların otoritesi daha fazla olurdu. İlk defa bir Osmanlı padişahı tahttan indirilmiş. Feci şekilde öldürülmüş. Halk demiş ki demek bunlar da sizinin benim gibi insan. Bunlar da tahttan indirilebiliyor. Bunlar da öldürülebiliyor. Bu padişahların otoritesini ciddi bir manada sarsmıştır. Sarstığı için hükümdarlar otorite kurabilmek için çok daha sert davranmak zorunda.
Yani yine halka aslında.
Halka ve bürokratlara, onlara gene fatura edilmiştir. Ve bu darbeler yeni bir padişahın kısa bir zaman içinde tahta çıkmasını gerektirdiğin cülüs bahşiş verilmesi lazım. Hazineye çok büyük bir yük getirmiştir.
Aslında biraz da bu bahşiş için mi bu kadar hareketleniyor?
Tabii cülüs bahşiş vardır. Hı-hı. Yani adettir. Padişah tahta çıktığı zaman askerlere bir bahşiş verir. Normal, bu dünyanın her yerinde vardır. Ama bu bahşiş zamanla çok yüksek bir yekün halini almış. Askerlerin sayısı artmış. Kapıkulu askerlerinin. Bir senede iki kere saltanat değişikliği olmuş. Düşünebiliyor musunuz? İki kere cüz bahşi verilmiş. Normalde 15-20 senede bir verilmesi gereken para bir sene iki kere verilmiş. Hazinede para kalmış.
Aşağı yukarı ne kadar bir mevladan bahsediyoruz?
Mevla bilemem ama az bir para değil. Hazineyi zaafa uğratacak kadar bir para, düşünün. Senede iki kere verilince hazineyi zaafa uğratacak bir paradan bahsediyoruz.
Bir de zannediyorum da olmasaydı bu darbeler bizim demokrasi anlayışımız, bizim kendi kendini demokrasi demeyelim adına belki başka bir ismi olurdu. Ama bizim yönetim biçimimiz şimdiki gibi olmazdı diye düşünüyorum.
Tabii ki
ben.
Daha yani herkes yerini bilir. Daha
humanist olacağı kesin.
Olurdu. Yani padişahlar devamlı korkmuşlar, ürkmüşler. sınıflar arasında devamlı bir rekabet ve çekişme olmuş. Yani herkes yerini bilirdi. Bizim böyle bir hastalığımız vardır. Üzerimize vazife olmayan işlere çok karışıyoruz.
Ama kendi vazifemizi yapmayız.
Kendi vazifemiz ikinci planda kalıyor. Bazen bu çok masumane oluyor. Koca holding patronlarını görüyorum ben. Binayı gezip tuvalet kağıtlarını kontrol ediyor. Elektrikleri söndürüyor. Tamam, bu güzel bir şey ama onun vazifesi o değil. Ondan uğraşınca daha büyük işlere bakamıyor. İşte burada da bunların kendi vazifesi olmayan işlere müdahalesi kendi işlerini ikinci planda bırakmış. Askerler savaşları kaybetmişler. İktidar, bir şeyle uğraşmaktan, politikayla uğraşmaktan. Ulema kitap yazmamış, ilim öğretmemiş. Bürokratlar devleti idare etmek yerine iktidar mücadelesine girişmişler. Bu iktidar mücadelesi Osmanlı Devleti'nin sonunu getirmiş.
Peki son bir soru. Bu böyle bir mücadele ortamında bir yönetici, üstelik de kilometresi son derece çok geniş bir ülkeyi yöneten bir yönetici kime nasıl güvenmiş?
Evet, güvenilecek adamın çok az olduğunu anlamışlar. Mesela Sultan Abdülhamit tahttan indirildiği zamanla analiz edenler bakıyor ki Sultan Abdülhamit hanımları, kızları, damatları, oğulları bile padişahın yanında değiller. Çünkü dediğim gibi biraz ciddi ve sert bir padişah sevilmiyor. Yani haksız yere sevilmiyor ama. Yani sert.
Mizacından dolayı sevilmiyor.
Sert yapılma, yani bazı işlerin sert olması lazım.
Ama ailenize karşı da mı sert?
Harcamaları kısıyor mesela. Harcamaları kısınca saray sevmiyor padişahı. İşte vezirler sevmiyor. Mesela savaş istiyorlar. Savaş yapmayınca korkak diyorlar, sevmiyorlar. Savaş yapsa bu sefer savaş açtı başımıza diye sevmiyorlar. Yani mesela nahl getiriyor, kar hattı getiriyor. Yolsuzlukları takip ediyor. Yani haksız yere sevmiyorlar. Sevilmiyor.
Peki diğer
vezirlere bakıyorsunuz için. Hepsi için üç aşağı beş yukarı.
Güvenecek insan
az olmuştur. Çünkü her insanın bir fiyatı var. Her insanın dediğim gibi menfaati bir yerde padişahın icraatlarıyla çatışıyor. Böyle olduğu zaman kolayca saf değiştirebiliyorlar. Böyle bir de durumu var. Osmanlı padişahlarının en büyük talihsizliklerinden bir tanesi çok sadık, %100 güvenilir insan etrafında olmamış. Bunun bazen farkına varmışlar, bazen varamamışlar. Bazen en güvendikleri insanlar onları arkalarından hançerlemiş.
Bu tabii kendi milletinden olduğu gibi başka milletlerden ya da kendi milletindenmiş gibi görünen ama başka güçlerin yönetiminde olan insanlardan da kaynaklanmış.
Doğru ama bunların milletle alakası yok. Osmanlı tarihine baktığımız zaman darbelerin çoğunun arkasında Türklerin olduğunu görüyoruz. Yani devşirmeler.
Dışlar destekler.
Dışarıdan destek elbette ki vardır. Ama bu sonraki asırlarda vardır. Yani Lale Devri'nde bir Rus parmağından bahsediliyor. Kabakçı Mustafa'da %90 Rus desteği var. Kabakçı Mustafa profesyonel bir ihtilalciydi çünkü. Ve ondan sonraki darbelerin hepsinde mesela Sultan Aziz'in tahttan indirilmesi, Sultan Hamit'in tahttan indirilmesi ve Sultan Vahidettin'in tahttan indirilmesi hepsinde elbette ki dış kontrol, destek, manipülasyon vardır. Ama ne kadardır bu? Yani bunu çok da abartmamak lazım. Yani bu hadise tamamen dışarıda dezgahlanmış, organize edilmiş değildir. Dışarının menfaatleriyle içerideki bazı kliklerin menfaati örtüştüğü zaman beraberce hareket etmişler.
İnsan vatanına nasıl ihanet eder?
İhanet ettiğini düşünmüyor. İyilik yaptığını düşünüyor. Bir baba evladını nasıl isterler? Babam zararlı diyor, benim olmam lazım, ben olsam iyi olur diyor. Ama bunların bir kısmı da haindir, o ayrı. Ama ekseriyet hıyanet için yapmamıştır. Osmanlı tarihindeki darbeleri bir kere çok azı haincedir. Geri kalanların büyük ekseriyeti menfaat içindir. Bir kısmı da iyi niyetlerle yapılmıştır.
Menfaat dediğiniz halbuki bugün sizin elinizde, yarın siz bir başkasını bırakacaksınız.
Aynen öyle, öyle olmuştur zaten. Evet. Öyle olmuştur. Bütün bu elde etmeyi uman, menfaat umanlar uzun vadede bu menfaatlerin hepsini fazlasıyla kaybetmişlerdir.
Evet. Nedir sizin için değerli olan, ona bakmak lazım. Bir de elinizde ne yoksa galiba onunla satın alınıyorsunuz. Neye ihtiyacınız
efendim,
varsa.
Serveti kazanmak, bu serveti ağız tadıyla yemek, çoluk çocuğunuza bırakmak, ilme meraklıysanız okumak, öğrenmek ve öğretmek, gezmeye meraklıysanız gezme, ticarete meraklıysanız ticaret, zevk ve sefaya meraklıysanız zevk ve sefa, ibadete meraklıysanız ibadet, bunların hepsi asayiş ortamında cereyan ediyor. Eğer ortalıkta asayiş olmazsa insanlar can derdinde olsa bunların hiçbirisi yapılamıyor. Hayattan maksat rahat, huzurlu, mutlu yaşamak ise o zaman bu anlattıklarınıza uymuyor bu. Yani insanlar kendi eliyle kendi rahatlarını, huzurlarını kaçırmışlar.
Evet. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi uğurluyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
İp tek yolu.